Merhaba, yine bir Perşembe günü İstanbul konuşmak üzere buluştuk. Hoş geldiniz hepiniz. Programı ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda sevgili Ufuk bizimle birlikte. Bugün İstanbul'da içilen suları konuşacağız. İstanbullu mevsimine göre farklı sular içer miydi? İstanbullu acaba hastalığına göre farklı yerlerden tercih ettiği suları mı tüketirdi? Yine İstanbullunun özellikle gidip su aldığı yerler var mıydı? Sondan başlayalım, teker teker cevap isteyelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sondan başlayayım. Böyle bir farklılık var mıydı? Gün içinde içilen suyun kalitesi ya da ismi değişir miydi?
Onu çok bilemiyorum, varsa bile. Fakat şu var. Yemekle beraber içilen ve yemek dışında içilen su, efendim çay kaynatılan su, şerbetlere konulan su farklı olduğu gibi evde kullanılan su da farklıydı. Bir de dediğiniz gibi, biraz evvel işaret ettiğiniz gibi, insanların hastalıklarına göre bazı sudan iyi geldiğine inanılırdı veya tecrübe edilmişti. Bundan dolayı o hastalıklara duçar olanlar o suyu içerlerdi. Bir de sular alışkanlık meselesidir. İnsanlar alıştıkları suyu içerler. Mesela Kayış Dağı suyuna alışkın bir tanıdığımız vardı. Her türlü zahmeti göze alır, her türlü masrafı yapar, Kayış Dağı'ndan kendisine Fatih'e su gelirdi.
Fatih'e?
Evet, Kayış Dağı nerede?
Evet.
Yani adamları vardı. Oradan bir gelecek olan birisi bir şey söylese, bana Kayış Dağı suyu getirin derlerdi. Hamidiye suyuna alışık olanlar vardı Kağıthane'de. Beykoz suyuna alışık olanlar vardı. Mesela Vani Köyü'nde iskelenin karşısında böyle kayalardan sızan bir su var. O su mesela böbrek rahatsızlıklarına çok iyi gelirdi. Onun için böbrek sıkıntısı olanlar, ki İstanbul'da çoktu vaktiyle, gıda rejimi biraz böbreklerde taş yapmaya mütemayildir eskilerin, Bu suyu muhakkak içerlerdi. Yani şunu söylemek istiyorum, alışkanlık çok önemli suda. İnsanlar alıştıkları sudan başka su içemezler.
Hı hı.
Ve her suyu da insanlar içemezler. Mesela Halkalı'nın suyu çok iyi değildir, suyu boldur. Fakat iyi değildir. Halkalı suları kullanmak için idi.
İçme suyu olarak kullanılıyor.
İçme suyu olarak Kağıthane'de çıkan Hamidiye suyu mesela bu tarafın Suriçi'nin rağbetli sularındandı. Karşıda Beykoz'da çıkan mesela kaymak donduran suyu, karakulak suyu, bunlar çok meşhurdur. Sarıyer'in çırçır suyu, başka suları da Hünkar suyu, efendim onlar da çok meşhurdur ama çırçır en meşhurlarından bir tanesi.
Şimdiye kadar da gelmiş isimler bunlar aslında.
Tabii. Mesela Çamlıca'nın suları meşhurdur, Yakacık'ın suyu meşhurdur. Efendim Beykoz'un arkasında Fethipaşa çiftliği vardı, orada çıkan elmalı suyu çok meşhurdu. Efendim belli yerlerin suları meşhur. Alışkın olanlar oraya suya giderlerdi. Hı-hı. Kemerburgaz'da mesela güzel sular vardır. Bazıları eskiden imkanı olanlar sırf su içmeye ve su doldurtmaya ve gitmişken kır yapmaya Kemerburgaz'a giderlerdi.
Bu zahmetli bir iş,
zahmetli
aslında.
Bir iş.
Şimdi hani ulaşım imkanları.
Eskilerin bir felsefesi vardır. İyi ye, iyi iç, iyi giyin, iyi yaşa. Şimdi buradaki iyiden maksat çok değil, güzel.
Hı-hı.
Yani güzel yemek ye. Yani yemeği tereyağında pişir. Vaka şimdi ne derece insanlar
güzel kavramına uyuyor.
Mesela o zamanın telakkisi bu. Yemeği en güzel, mesela yemekten hiçbir şey esirgemezdi eskiler. En fakir insanın bile yemekleri yenecek gibi olurdu. Su, en güzel suyu iç. En güzel elbiseleri giy. En iyi şekilde yaşa. Eskilerin felsefesi buydu. Yani başkalarının hakkını, hukukuna, kanunlara ve dine, ahlaka aykırı olmayan bir şekilde insanların en iyi şekilde yaşaması üzerine kuruluydu. Onun için eskiler
yaşam kalitesi deniliyor şimdi buna
yaşam
zaten.
Yaşam kalitesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlardı. Onun için şimdi insanlara çok garip gelebilir. Yani böyle ayak üzeri fast foodlarla karnını doyuranlar, ne diyor, belirsiz sular içen insanlara eskiler görselerdi bunlar hiç yaşamıyor derlerdi.
Ya da niye yaşıyorlar?
Evet, eskiler bugünün pek çok teknoloji nimetlerinden mahrum idiler. Fakat onun alternatifi olan şeyleri kullanırlardı. Buzdolabı yoktu ama buzdolabının alternatifi olan kuyular, soğuk mahzenler eskilerde vardı. Bunu kullanırlardı. Efendim ama mesela bir çamaşır suyu makinesi, bir bulaşık makinesi şimdiki gibi çok efendim kaliteli deterjanlar belki yoktu. Ama insanlar o zaman çok daha iyi yaşamasını bilirlerdi. Bunlar hiç fedakarlık etmezlerdi.
Yaşam kalitesi zaten yaşadığınız döneme ve o dönemin ihtiyaçlarına göre değişiyor.
Tabii ki.
Belki de onların dünyaya gelme sebebi olarak da, yani bir noktada madem ki dünyaya geldik o zaman görebileceğimiz, yaşayabileceğimiz en iyisini yaşayalım.
Daha önce de söylemiştim. Eski insanların telakkisi şudur, anlayışı şudur. Yaptıkları işi mükemmel yapmak. Su mu içecekler? Suyu mükemmel içmek. Yani rastgele su içmek değil. Çay mı içecekler? Onu bir merasim olarak içmek. Hı hı. Şark insanın hepsinde vardır. Hatta o kadar aşırı ki mesela Japonlarda çay içmek bir dini merasim gibidir. Yani eski Osmanlı insanın adeti de buydu. Bir düğün mü yapacak en güzelini? Bir ev mi alacak en güzelini? Şartların içinde.
Hı hı.
Yani en basit şeyi bile En iyi şekilde yapma telakkisi vardı. Rastgele.
Baştan yani sağma.
Baştan sağma değil. En mükemmel şekilde.
Bu tabii yaşama şekillerine de yansıyor değil mi? Daha dingin yaşamak, daha yaptığından tad almak. Tabii. Her aşamasında durup gözden geçirmek. Tabii. Şimdiki insanın eksikliği belki de bu.
Şimdi hayat şu anda çok süratle akıp gidiyor. Yani bu çağın özelliği bu. Belki de insanlar bunu böyle yapıyorlar. O bilinmez. Halbuki insanların çok vakti olması lazım. Kızılderili uçağı görünce sormuş bu nedir? İşte demişler bu bir aylık yolu bir saatte alır. Peki geri kalan 29 gün 23 saatte bu insanlar ne yapar diye sormuş Kızılderili. Ama tam tersi oldu. İnsanın hayatını çabuklaştırıcı bazı keşifler, bazı buluşlar bilakis insan hayatını daha çok süratlendirdi. Hı hı. İnsanlar koştur koştur yaşıyorlar. Hep büyük şehirlerde böyle.
Ama biz bir ömre birden fazla iş sığdırmaya çalışıyoruz. Evet. Birden fazla.
Ama işte hepsi de işte eskilerin farklılığı da oydu. Herkes bakış açısı, kanaatler farklı. Yani insanlar dediğiniz gibi dingin, teenniyle, temkinli, yavaş yavaş yaşarlar. Acele etmezler. Hiçbir şeyin arkasında fazla koşmazlar. Elde ederlerse ne ala, elde edemedikleri zaman da rahattırlar.
Ama şöyle bir farklılık var galiba. Belki de şimdiki bakış açısıyla değerlendirildiğinde bu ortaya çıkıyor. Eskiden zaman içinde çok fazla değişiklikler yaşanmazmış.
Evet, doğru.
Ve insanlar arasında çok büyük dediğimiz ya hani aşağı yukarı zengin de orta halde de aşağı
yukarı. Köylü ile şehir arasındaki fark çok azdı. Çok
şimdi az. İnsanlar seviye atlamak, kabuk değiştirmek için çok emek harcamak zorunda.
O da var. Eski insanlarda ahlaki ve dini prensipler, gelenek ve görenekler daha etkiliydi insan hayatında. Bunlar insanların hayatını belirlerdi, tespit ederdi. Şimdiki insanlar bu şeyler biraz daha uzaklar. Ondan dolayı dünyanın elde edilmesi için muazzam gayret sarf ediyorlar. Fakat her zaman da bu ele geçmiyor. Şimdi eski insanların hayatına bakıyorsunuz. Çok ağır, sakin bir hayata dolu dolu başarılar sığdırmışlar. Eski kumandanları, eski padişahları düşünün. 8 yıllık bir saltanatı içinde Yavuz Sultan Selim Mısır'a gitmiş, İran'a gitmiş ve buraları fethetmiş. Bir de devlet idare etmiş. 8 yıldır bütün saltanatı. 52 yaşında vefat etmiş. Eski Osmanlı padişahlarının içinde 50 yaşını bulan çok azdır. Hepsi çok genç yaşta. 28 yaşında. Mesela Sultan Ahmet Camii'nin banisi, Avusturya seferine çıkmış. Efendim 14 yıl padişahlık yapmış. 28 yaşında vefat etmiştir. Çok kimsenin hayata yeni başladığı, fakülteyi yeni bitirdiği, askerden yeni geldiği, hatta belki daha evlenmediği bir çağda
daha mesleğine belki karar
hayatını bitirmiştir. Şimdi eskiler böyle. Eski kumandanlara, devlet adamlarına bakıyorsunuz keza öyle. Bilim adamlarına bakıyorsunuz. Efendim hepsi salike oldukları yani içine girmiş oldukları bilimde kitap yazmışlar. Buluşlarda bulunmuşlar. Hayatlarına birkaç buluşu sığdırmışlar. Hiç buluşu olmayan bir bilim adamı yok. Sahasında ciddi eser yazmamış bilim adamı yok. Yani ömrüne bölmüşler İmam Gazali'nin hayatı 54 yıl yaşamış. Çok büyük bir İslam alimidir İmam Gazali. Ömrüne bölmüşler eserlerini her gününe 18 sayfa düşmüş. Doğumundan itibaren bu adam hiç mi yemek yemedi? Bu adam hiç mi uyumadı? Hiç mi
doğar doğmaz mı yazmaya başladı?
Gününe 18 sayfa. Ve de efendim ne olacaksa değil. İmam Gazali'nin eserleri her sahada matematikten tutun astronomiye, anatomiden tutun din bilgilerine kadar her birisi sahasında hala bugün aşılamamış ve Avrupalılar, Amerikalılar tarafından da kaynak eser, müracaat eseri, el kitabı olarak kabul edilen eserler. Kısa ömre çok büyük bir başarı sığdırmışlar. Bunu da anlamak zor.
Şimdi şey diyorlar ya zamanın bereketi. Ben buna inanıyorum. Bu kadar koşuşturma içinde çok hata yapıyoruz. Evet. Çok zaman kaybediyoruz.
Zaman bereketli değil. Zaten öyle demişler. Erişir menzili maksuduna aheste giden tiz riftar olanın payine damen dolaşır. Yani maksadına aheste giden daha kolay kavuşur. Acele yürüyen etekleri ayağına çabuk düşer. Demişler eskiden. Dediğiniz doğru. Zamanın bir bereketsizliği var. Çok acele hareketli yapınca, bir koltuğa birkaç karpuz sığdırmaya çalışınca, birkaç tane hedef olunca hiçbirisi ele geçmiyor.
Tabii hikayeleri çok bunun. Yaptığınız işe konsantre olmak da çok önemli. Çok şeye bölüştürdüğünüzde düşünce gücünüzü yaptığınız işe konsantre olamıyorsunuz. Halbuki tabii. Eskiden belki şimdilerde profesyonel dünyada çok yeri var. Uzmanlaşmak. Evet. Kadın programı yapıyorsanız evet, kadın programı yapmak. İşte hemen gidip bir yandan kültür sanat bir yandan çocuk yapmamak. Evet. Ya da kendinize uzmanlık alanı evet. olarak seçtiğiniz i̇şte konularda
esnaf,
yapmak.
Esnafı düşünün. Ayakkabıcı esnafı var. 6-7 tane alt kolu var. Mest yapan başka. Kadın terliği yapan başka. Kadın ayakkabısı yapan başka. Potin yapan başka. Tamir eden başka. Her birisi ihtisaslaşmış. Mest diken adama siz bana bir kadın terliği yapar mısın dersen onu yapabilir o elinden gelir. Yapmıyor. Benim ihtisasım mestir diyor. Ama ben mesimde üzerime adam tanımam diyor. Veya kendini o şekilde şey yapıyor, sağlam tutmaya çalışıyor. Hı-hı. Bunu bir kibir olarak görmemeli. Yani iş kendinden emin. Neden alt ihtisaslaşma? Ama herkes onu biliyor ki bu adam mesçi ustasıdır. Hı-hı. Herkes onu biliyor, ona diktiriyor. Mes oldu mu da o dikiyor. Ve hiçbir şeyden de yüksünmüyor. İşte bu ihtisaslaşmanın kıymeti var. Sucular basit bir esnaflıktır sucu. Çeşmeden su getiren sucu başkadır. İşte biraz evvel saydığım kaliteli suları getiren sucu başkadır. O onun işine, onun işine girmiyor. O işi mükemmel yapıyor, o işi mükemmel yapıyor. Vasıtaları başkadır, imkanları başkadır, tanınma başkadır.
Yani siz birinden diğerini istemiyorsunuz.
Hayır, bilinir o. Yani normal kullanma suyu getiren saka başkadır. İçecek su getiren saka başkadır. Kasaplar bile başka. Sakatatçı başka, biliyorsun, kasap başka. Terziler. Kadın tersi başka, erkek tersi başka. Çok fantazi kadın elbiseleri diken eskiden de vardı. Onlar başkaydı. Düğün elbiseleri dikenler, bin dallar diken. Normal kadın elbiseleri diken terzi ayrıydı. Efendim, erkek terzileri ayrı. Üniforma terzisi ayrı. Halbuki bunlar hepsi terzidir. Hepsi yapar.
Tabii değil mi? Kalıbı var, dikişi.
Öyle olduğu için işte yaptığı işi mükemmel yapıyor. O işte ihtisaslaşır, ince işte.
Ve algısı, bakışı, gördüğünü yakalama kabiliyeti kendi işine göre oluyor.
Kendi işine yoğunlaştığı için, eski tabirle tekasüf ettiği için, şimdiki tabirle yoğunlaştığı için, konsantre olduğu için, ecnebice tabiriyle daha muvaffak oluyordu. Böyle olduğu için kendisiyle barışık oluyordu. Kendine güven sahibi oluyordu.
Tabii yaptığı işi iyi yapıyor.
Evet, toplum içinde saygın bir yeri oluyordu. Bütün bunlar insanın mutlu olması için çok önemli faktörlerdir. Bunlar olmazsa insan mutlu olamaz. Ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar itibarlı olursa olsun, görünüşte itibarlı olursa olsun mutlu olamıyor. Şimdiki insanların bir problemi de, bir sıkıntısı da bu.
Maalesef. Tekrar suya dönmek istiyorum. Bu sular böyle şimdilerde olduğu gibi sabit bir yerde mi satılırdı? Evlerde çeşme var mıydı? Su ihtiyacı nasıl karşılanırdı?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Şimdi dinleyicilerimiz derler ki, ya hep İstanbul'dan bahsediliyor. Neden? Bunun çok çeşitli sebepleri var. Daha önce de söylemiştik. İstanbul, Türkiye'nin, Türk tarihinin bir kalbidir. İslam dünyasının merkezi gibi bir şehirdir. Hatta Napolyon demiş ya, dünyanın bir ülke olsa başşehir İstanbul olurdu. İkincisi, İstanbul Osmanlı rafine kültürünün bir numunesidir. Diğer şehirlerin hepsi örneği İstanbul idi. Üç aşağı beş yukarı İstanbul'a benzemek ister. Önce İstanbul'u anlatırken zikri cüz, kastı kül. Yani cüz'ü kastedip bütünü zikredip bütünü anladım, kastetmek manasında kullanıyoruz. Yani yoksa dinleyicilerimiz ya bizle ne alakası var dememeli. İstanbul demek eski kültürümüz demek. Şimdi İstanbul'un su kültürü çok problemli bir, suyu kıt. Şehir içinde su çok mühimdir. Bunun için çeşitli tedbirler alınmış. Birincisi, şehrin nüfusu hep sabit tutulmaya çalışılmış. Bizanslar zamanında da, Osmanlılar zamanında da. Yani şehre suyun yettiği kadar insanın oturmasına müsaade etmişler. Osmanlı'da 500 bin hiçbir zaman geçmemiştir. Bütün Boğaz köyleri Galata, Üsküdar'la beraber.
Yani sadece su içi değil.
Değil. Bu bir. İkincisi, Bizanslar zamanında sarnıçlar ve su kemerleri yapılmış. Su kemerleri ıstırancalardan, Belgrad ormanları vasıtasıyla ve halkalı vasıtasıyla şehre sular getiren kemerler var. Bu kemerler zamanla efendim yükseltiliyor. Havuzlar yapılıyor. Bazen alçaltılıyor. Suyun sürati sağlanıyor. Dolaplarla su daha yüksek bir yere aktarılıyor. Bazen su terazileriyle suyun hızı önleniyor, yoksa tahribat yapar. Ve böyle şehre getiriliyor. Sarnıçlar da muhafaza ediliyor. Sarnıçlar en meşhur, işte iki tanesi, Binbir Direk ve Yerebatan Sarnıcı, bugün turistlerin ziyaret ettiği yerdir. Osmanlılar şehri fethettikten sonra buna itibar etmiyorlar. Çünkü İslam kültüründe akarsu pislik tutmaz, durgun su pislik tutabilir. Türkler durgun suya rağbet etmemişler. Evlerde sarnıç vardı. Bu sarnıç bir, kullanma suyunu depolamak için, hem de bazı yiyeceklerin serin kal, çünkü su serinliği beraberinde getirir, serin kalmasını sağlardı. Her evde sarnıç yoktu ama çok evde sarnıç vardı. Sarnıç bazen evin altında, bazen bahçede olurdu. Bahçedeki sarnıçlar oluklar vasıtasıyla yağmur suyunun biriktirilmesine yarardı. Ve susuz zamanlarda, yazın, su daha rahat kullanılabilirdi. Bahçe sulanacak, çamaşır yıkanacak, bir adam gireceği kadar olurdu sarnıçlar. Ama içme suyu asla sarnıçlarda muhafaza edilmezdi. Evlerde çeşme var mıydı? Hayır. Evlerde çeşme 50'li yıllardan sonra İstanbul'da görülmüştür.
Şebeke suyu dediğimiz.
50'li yıllar demeyelim, daha eski, 30'lu yıllardan itibaren Anadolu'da ise 50'li yıllardan sonra evlere su gitmiştir. Peki ne yapıyordu İstanbul halkı? Sakalar vardı, biraz evvel bahsettiğimiz. Bir esnaf bunlar. Evlere su taşıyan esnaf. Sırtlarında uzunca bir sırık. Sırığın iki ucunda teneke veya bakraç veya helke eski tabirle. Bunlara her mahallenin bir çeşmesi var. Bir de meydan çeşmeleri var. Bu mahalle çeşmeleri daha ziyade mahalle halkının su ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış.
Bunlar herhangi bir depodan değil, sondajla çıkan su mu? Yani
sondajla çıkan su, İstanbul'da kuyular var. Ki bunu çıkarmak çok zahmetlidir. Daha ziyade bahçeli evlerde, köşklerde kuyu suları var. Fakat kuyu suları her zaman yeterli randımanı vermiyor.
Peki çeşmeleri ne besler?
Çeşmeleri işte bu sarnıçlardan gelen suyun artanı mahalle çeşmelerine verilir, vakıf yapılır. Ayrı künklerle veya ortak künklerden ayrılarak mahalle çeşmelerine sular verilir. Hmm. Bir su ağı kurulmuş. Şimdi mahalleye bir çeşme yaptırmak sadece onun binasını yaptırmak değil.
Tabii.
Oraya en yakın isale hattından oraya su çekmek lazım. Kendi künkleri, ayrı künklerle. Bunu yapan adam yaptırır. Şehrin suyu fazla geldiği zaman mahalle çeşmelerine gün doğar. Şehrin suyu yetmediği zaman mahalle çeşmeleri kurur. İşte o zaman sıkıntı başlar. İşte onun için İstanbul halkı her zaman temkinli ve tedbirlidir. Sarnıçlar ve kuyular imdada yetişir. Ama her yerde de kuyu yok. Bu sakalar mahalle çeşmelerinden su doldururlar, evlere taşırlar. Parasıyla. Her evin abone olduğu sakalar vardır. Mahallenin sakası vardır. Saka sırayla hiç sormadan sabahleyin doldurur. Her evin ne kadar su kullandığını bilir. O kadar suyu 2, 3, 4, 5 kere eve taşır. Parasını alır. Bazı sakalara aylık para verilir. Bazı sakalara günlük getirdiği su karşılığında para verilir. Evin anlaşmasına göre değişir. İçme sularının sakaları ayrıdır. Bu sakalar kendi hususi at arabalarıyla o çeşmelerden, yani diyelim ki İstanbul Sur içindeyiz, Hamidiye'de karşıdaysa efendim Beykoz'un, Çırçır'ın, Sarıyer'deyse Çırçır'ın sularını at arabalarına yüklerler, mahallelerde satarlar. Bunlar ayrı sakalardır. Hı hı. Bazılarının imkanı varsa, hizmetkarları varsa at arabaları göndererek o çeşmelerin kendilerinden su doldurup getirebilirler. Bu çeşmeler hüdayi nabit olarak akarlar. Şimdi su bu kadar kıymetli olunca, bu kadar ehemmiyetli olunca su hayattır. İstanbul halkı, İstanbul ileri gelenlerin de çeşme yaptırmaya çok ehemmiyet vermişler. Şimdi gördüğümüz Bizans kemerinden dolayı bu su kemerlerini hep Bizanslar yaptı zannederler. Hayır, Osmanlı padişahlarının yaptığı pek çok kemerler vardır. En son Sultan II. Mahmud'a kadar pek çok padişahın yaptırdığı kemerlerin hala kalıntıları durmaktadır. Bu kemerler vasıtasıyla şehre su geliyor. Belli miktarda işte yerlere tevzi ediliyor, saraya ve diğer çeşmelere. Meydan çeşmeleri daha ziyade padişahlar, ileri gelen kimseler tarafından yapılan bir itibar sembolüdür. Bunlar mahallelere su almaktan ziyade gelip geçenin içmesi ve o meydanın süslenmesi için yapılmıştır. Fakat bu demek değildir ki mahalleli buradan su almaz, mahalleli buradan su alır. Üsküdar'da bir meydan çeşmesi var. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi. Emsalsiz güzellikte bir çeşme. Hatta bir yabancı seyyah görmüş de bunu cam fanus için almak lazım demiş. Bu çeşmenin suyu devamlı akar dururdu. Emetullah Rabia Gülnüz Sultan'ın getirdiği sulardır. Sultan 3. Ahmet'in annesi. Ki türbesi de Üsküdar Yeni Camii'nin avlusunda güller arasında çok zarif bir açık türbedir. İki oğlu padişah olmuş valide sultanlardan. Bu Gülnüş Valide Sultan su getirtti. Fakat çeşme yaptırmaya ömrü yetmedi. Camiyi yaptırdı, çeşmeyi yaptıramadı. Oğlu Sultan 3. Ahmet, Lale Devri Padişahı, aynı Topkapı Sarayı'nda yaptırdığı çeşmenin bir küçük örneğini de buraya yaptırdı. Bunun çeşmeleri suyu boldu, akardı devamlı ve sakaların buradan su almasına izin verilmezdi. Çünkü sakalar parayla satarlar. Halk gelip buradan su alsın diye. Üsküdar halkının bütün su ihtiyacını burası karşılardı. Yani çok şeyli bir çeşmeydi. Şimdi maalesef suyu yok. Kendi duruyor ama suyu yok. Üsküdar'daki meydan çeşmesi en güzel çeşmelerden birisi.
Neden şimdi pek çok çeşmenin suyu yok?
İşte eski su hatlarını bunlar kestiler. Şehir sularına bağladılar. Şebeke suyuna bağladılar.
Peki oraya da şebeke suyu çekilebilir.
Çekmediler. Masraflı. Yeni baştan döşenmesi lazım. Bir de onu kim ödeyecek onun parasını? Çeşmelerin kurumasının bir sebebi de budur. Bir yerde birisi çeşme yaptırmak istemişti de belediye reisi dedi ki su parası, bir de sayaç takacağım. Su parasını da ödüyorsan dedi çeşmeye izin veririm dedi. Tabii eskisi gibi su getirtme hakkı yok. Yani bir adam mesela kaynak suyu bulsa bile onu bir yere akıtamaz. Şehir sularına bağlaması lazım. Yani öyle kendisi kuyu eşmek falan izne tabidir şimdi. Kuyu kimse eşemez.
Bahçesinde önce, mesela eski bir ev var, bahçesinde kuyu var.
Ona şey denmiyor ama yeni kuyu eşmek izne tabidir ve izin de verilmiyor. Şehir sularına belki mantığı var, şehir sularını azaltıyor.
Eskiden de izin verilmezmiş ama değil mi? Bir...
O işte suyu azaltıyor diye. Hı-hı. Yani o eğer o herkes kuyu yapar da su çekerse şehirde su gitmez. Hı-hı. Yani herkes kendine almış olur suyu, hı-hı, diye düşünüyor. Ama çok evde kuyu vardır, hele kenar evlerde, sur dışındaki evlerin çoğunda kuyusuz olması mümkün değil.
Mümkün değil ve tabii eskiden bu iklim dengesi düşünülerek, su dengesi düşünülerek ağaç dikimi bile sınırlıymış. Tabii tabii.
Mesela ben onu şu anda Ürdün'de gördüm. Ürdün'de ağaç dikimi sınırlıdır. Yani çünkü ağaç demek su demektir. Suyu çekerse insanların içeceği su bulunamaz. Hı hı. Diyeceksiniz ki oraları ağaçlandırmak lazım ama ağaçlandırmak kolay değil. Ağaçlandırma, evet, su ister.
Evet. Her ister. Ağacın bakımı.
Bakımı su ister. Su kaynaklarını oraya tahsis ettiğiniz zaman insanlar suyu ne yapacaklar? Onun için bu da şeye tabiydi. Kuyu açmak ve ağaç dikmek dediğiniz gibi bir izne. Yani bir kontrol, hı-hı, altında yapılan işlerdi bunlar. Fakat bunun tabii başka sebepleri de var. Kuyu açmaya mani olmanın. Herkes şehir suyu alsın, kuyuyla iktifa etmesinler diye, hı-hı, vaktiyle getirilmiş bir tedbir. Şimdi mesela doğalgaz bağlasın diye herkes bir takım teşvikler yapılıyor. Eskiden de insanlar kuyu açmasınlar, şehir suyuna bağlansınlar, abone olsunlar Terkos'a diye getirmiş. Bir sebebi de tedbirlerin, hı-hı, budur. Ama kuyulu ev çok makbuldü. Bir tanıdığımız Göztepe tarafında bir ev almış, bahçe içinde gayet güzel bir ev. Babası gelmiş evi gezdiriyor. Baba demiş evin bir kusuru var demiş. Kuyusu yok demiş. Oğlum demiş kuyusu olmadığı iyi. Çünkü her kemalin bir zevali vardır. Kuyusu olsaydı kemal olurdu. Çünkü evin hiçbir kusuru yok.
Biraz da eksik kalsın, nazardan korunsun.
Ya oradan anlıyoruz ki kuyulu ev makbul, kuyusuz evin kuyusunun olmaması eskiden bir kusur. Benim dediğim Göztepe. Göztepe o zaman İstanbul'un sayfiyesi, yakın köyü sayılan bir yer. Öyle düşünmek lazım. İstanbul hiç yer için değil, evet, tabii ki. Kimse düşünemez Göztepe'yi şehrin İstanbul olarak düşünemez.
Hele ki şimdiki imar halini hiç kimse hayal edemezdi. Hiç
tahayyül edemezlerdi tabii.
Küçük bir aramız var, ardından İstanbul sohbetimiz devam edecek.
Thank you. Caizdir boynun vurmak.
Vay benim efendim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul konuşuyoruz. İstanbul'un su kaynaklarını konuşuyoruz. İstanbul'da tercih edilen suları, İstanbul'un damak tadına, içinde bulunduğu duruma göre hangi suları ne zaman tükettiğini konuşuyoruz. Merak ettiğim bir şey var. Acaba İstanbul'da su içmenin ayrıca malzemeleri var mıydı? Kullanılan bardaklar, sürahiler vesaire. İstanbul'da su içmek bir tören miydi?
Elbette ki, yani evin sofra kültürü, sofra kültürü bunlara yansıyor. Her yemek her tabakta yenmeyeceği gibi, her yemek her tencerede pişmeyeceği gibi, her şeyde içilmez. Şerbet bardakları ayrıdır. Çay kahve içilen şeyler ayrıdır. Su bardakları ayrıdır. Fakat bu da tabii insanların kültürüne, zenginliğine göre değişir. Eskiden kesme bardaklar çok modaydı. Kesme bardaklar çok şeffaf olmamakla beraber ışığı muhtelif şekilde aksettirdiği için ne içilirse içilsin içindekini çok güzel gösterirdi. Yani şerbet ise şerbetin en güzel, tencereye döktüğünüz o kadar güzel bir rengi yok ama kesme bardaklarda çok güzel bir rengi var. Suyun zaten kendine has bir şeffaf, renksiz bir sıvı. Kristal bardaklara konduğu zaman o ışık hüzmeleri o kesmelerden parladığı zaman sanki bir elmas içiyor musunuz hissi verirdi. Bu eski su bardaklarından tek tük eski evlerde var. Şimdi kesme bardaklarını unuturuz artık. Sıradan su bardakları var. Onlar da hakikaten kötü değil ama tek tük su var. Bir de bunun su ikram edilirken mutlaka altında küçük bir tabağı, tabağın üstünde bir dantel örtüsü, suyun üzerinde de ayrıca bir örtüsü. Şimdi bazı şeylerde görüyorum, ona kağıttan böyle bir şey yapıyorlar, külah yapıyorlar. Onun gibi kendine mahsus onun da örtüleri vardı. Suyu bir yerden bir yere getirirken ki eski evleri düşünün. Bazen alt kattan üst kata çıkacak bir sürü zahmeti var. Dökülmesin, içine bir şey düşmesin diye külahlı getirmek bir zerafet alametiydi. Suyu verdikten sonra, ki su ikram etmek dinimizde çok sevaptır. İnsanların iyilik. Suyu verdikten sonra suyu veren kimse birkaç adım geride elinde tabak bekler. Suyu içen onu 3 yudumda yavaş yavaş içtikten sonra tekrar tabağı uzatır, bardağı alır. Bardağa el dokundurmak, yani bir başka taraftan, çok büyük bir edepsizlik kabul edilirdi.
İçecek onu değil mi?
İkaz edilirdi. Hatta bazen ev halkı bile birbirine su getirdiği zaman ya şöyle tutma bardağı, altından tut diyorum sana derlerdi.
Ama yani, şimdi bardağı altından tutan çok az insan var. Hani bırakın bir tabakla ikram etmeyi, Altından tutan bile çok az.
Ben bir adamın soylu olduğunu nereden anlarım demiş adam. Kahveyi içerken serçe parmağını kaldırıyorsa adam soylu bir adamdır. O, bu parmağı asalet bayrağı derler. Serçe parmak böyle kalkıyorsa içerken adamın soylu birisi olduğu anlaşılır.
Şey çıkınırsa bir kahve ısmarlayalım.
Yani bazı alametler vardır. Su bardağını da alttan tutmak, tabakla vermek aliyyülala bir nezaket ve zarafettir. Bardağı altından tutmak da yine dediğiniz gibi bu devirde hatırı sayılır bir nezaket numarasıdır. Bardağı şöyle tutmak, hele hele dudak değecek yere yakın yerden tutmak ise hiç affedilmez bir kabahattir. Yani eskilerin zarafet misalleri var. Efendim 10 kat yatağın altında tek bir bezelye tanesini sırtıma kaya battı diye hissederse ah ne zarif insan derlermiş. Maydanozu toplarken diken elime battı derse o ne zarif derlermiş. Bunlar işin tabii karikatürize edilmiş hali ama su ikram etmek, çay ikram etmek ve bunu içmek insanların zarafet alametidir.
Çayda böyle kurallar var mı?
Çay sonra geldiği için o zamana da Osmanlı zarafet ve nezaket kaideleri artık sönmeye yüz tutmuştu. Ama çayın da kendine göre tabii bir kültürü var. Yani bir kere çayın bardağının ince, şeffaf ve küçük olması çayın zarafetini şöyle beli ince çukur bir. Adeti odur. Çay tabakları, çay kaşıkları, efendim içildikten sonra çay karıştırılması bir merasim. Efendim o bittikten sonra hafifçe şöyle çayın kenarına tık tık vurup da tabağın kenarına konması. Asla karıştırılırken çay kaşıklarının kenara tın tın tın vurulmaması. Bunlar birer zarafet alametleri. İçerken höpürdütmemek. Vaka çok kimse kahvenin çayın lezzetini höpürdeterek alırlar. Ama bu da herhalde tenhada yapılsa gerekli. Yani bunlar da çayın merasimleri ama dediğim gibi çay sonra geldiği için onunla ilgili nezaket kaideleri fazla teşekkür etmemişti.
Biraz daha eskiye denk düşseydi demek ki ciddi ciddi tabii, üzerine kitap yazılabilecek.
Bize zaten İstanbul'da doğmadı çay. Yani kahve ilk İstanbul'a geldi. Su zaten malum. Ama bu Kafkasya'dan Doğu vilayetlerinden geldi. İstanbul'a geldiği zaman zaten Osmanlılar bitmişti.
O gelene kadar ciddi bir erozyon evet. söz konusuydu. Bütün bu kuralları düşündüğünüzde insanlar şey diyebilirler. Ne gerek var? Hayatı zorlaştırmış. Çay içeceksen iç kardeşim. Nereden içilirse içilsin. Fonksiyonu önemli. Ama Osmanlı hayatı hiç sadece fonksiyonel tarafından bakmamış.
Efendim bu protokol kaideleri Osmanlı'da çok önemlidir. Siz ne derseniz deyin. Protokole alışan bir insan için protokol kaydedilmek son derece kolaydır. Alışmayan bir şey için de cehennem azabıdır. Her şeyi böyle düşünmek lazım. Aynı şeyi onlar için düşünün. Yani son derece rahat, larç bir hayatın onlardaki tepkilerini görürsünüz eski insanlarda. Aman ya Rabbim, dehşete düştüm. Onun yemek yemesini seyretmek bana bir azap oldu der. Ha, demek ki Osmanlı nezaketi, zarafeti karşı taraftakinin himaye içindir. Karşı taraftakinin estetik şeyini korumak içindir telakkilerini. Yani karşı taraftaki sen istediğin gibi ama karşı taraftakine bir azap oluyor.
Tabii rahatsız etmemek.
Her şeyi yani. Zarif yapmak, güzel yapmak varken eskilerin kaidesi buydu. Evet fonksiyonel bakın mesela mahalle çeşmeleri hiç zarifli süs müs aranmaz. Meydan çeşmelerine gidin bakın cam fanusa konsa gerektir demiş adam. Onun yeri ayrı onun yeri ayrıdır. Rahatlık hı-hı. doğrudur ama mesela bir misafirin yanına pijamayla çıkmak misafirin durumuna göre, mevkiine göre, o adama yakınlığına göre kabul edilebilir. Çorapsız, terliksiz hiçbir ev sahibi misafirin yanına çıkmazdı. Çorapsız, terliksiz çıkmak eskiden gelen misafiri tahkir alametiydi. Eğer gelen misafir üst seviyede birisi ise pijamayla çıkmak. Bunlara ne var? Bunlarda ne var ki ya? Rahat olmak lazım. Doğru. Ama bu karşı tarafa verdiği kıymetin alametidir. Şimdi buna kötü mü diyelim, iyi mi diyelim? İnsanın kendisini karşı taraftakinin iyiliği için sıkıntıya sokması bence çok takdir edilecek bir davranıştır.
Evet, bunu göze alabilmesi
yani,
değil mi?
Yani kolay bir şey değildir.
Efendim haftaya inşallah yine devam edeceğiz.
Oh, Sarmalı,